Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emre'den Akiyel. Bu hafta Apolitik'te son dönemin popüler filmi Don't Look Up, Yukarı Bakma diye mi tercüme edildi Furkan?
Evet, yukarı bak diye.
Bakma bakma mı? Bakma. Bakma.
Ben demek ki adam diğer taraftaymışım.
Şimdiden rengini belli etti. Şimdi Netflix'de yayınlanmadan bir hafta önce vizyona girdi. Fakat tabii ki hiç kimse sinemada izlememiştir diye düşünüyordum. Komedi ama aynı zamanda da bir politik taşlama tarafı da var. Gürkan önce şöyle bir sadece tek soru soracağım. Filmi beğendin mi?
Beğenmedim.
Furkan sen ne diyorsun?
Uzun zamandır izlediğim en amatör filmlerden biriydi.
Oo, iki taraf da gömdü. Nasıl savunacağım bilmiyordum. O zaman Gürkan senle başlayalım. Niye beğenmedin?
Bir kere aşırı abartıldığını düşünüyorum filmin. Tamam, çok dediğiniz gibi siyasi anlamda bir taşlama işte bir hiciv işler ama bu da çok gereksiz abartı ve aşırıya kaçtıklarını düşünüyorum bunda da. Ya bu hani şey Netflix'in yine şeyi var ya, bit artık 2020 çıkarmışlardı geçen sene de, hatta 2021'ine de çıkardılar sanırım onun. Onda da işte bol bol 2020'yi anlatırken yine kendi ajandalarından belli bir kesimin kendi tarafında olmayan siyasileri ya siyasi görüşleri aşağılamaya gitmişlerdi bolca. Hatta onu ben tamamlayamamıştım bile, yani çok pespaya gelmişti bana. Bu da biraz öyle geldi bana. Yine şey kısımlarına tabii siz daha iyi yorumlarsınız ama işte sinematografik anlamda olsun vesaire, bu konularda da ben çok başarılı bulmadım. Yani tamam, izletiyor kendini, bir anda bitiyor. Onunla sıkıntı yok. İşte DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın oyunculukları da gayet iyiydi. Onlarda da sıkıntı yok. Meryl Streep'i beğenmedim ama açıkçası.
Dişi Trump iyi,
evet,
olmamış.
Gelmiş geçmiş en iyi aktrist, belki de en büyük aktrist ama gerçekten bunda bayağı bir şey kalmıştı. Dişi Trump konusuna gelince, yani Meryl Streep'i orada kullanmalarının tek sebebi, hadi bunu da direkt erkek bir sarışın başkan, kendilerince işte aptal bir başkan figürü değil de en azından kadın yapalım ki o kadar da aleni belli etmeyelim bazı şeyleri demek ve oyuncu kadrosunun güçlü olduğunu göstermek için sanki koymuşlar gibi.
Adam McKay zaten ilkin bütçe işte Netflix tarafından onaylanınca diyor ki o zaman başkan çok meşhur bir isim olacak, hani uçuk olsun, ya Meryl Streep olsun demiş ya Oprah Winfrey olsun demiş.
Oprah da Alman bence. Bilmiyorum.
Yani hani sırf tanınmış, hani üst düzey birisi olsun diye Streep'e teklif götürülüyor ama beklentisi hani kabul etmeyeceği yönünde, kabul edince diyor havaya uçtum diyor hani. Biraz da öyle tam hakikaten planlanarak değil de böyle denk getirme gibi olmuş.
Evet, yani benim genel olarak görüşlerim bunlar. Birkaç karaktere de yine değiniriz sonrasında. Furkan'ın bir görüşlerini alalım bakalım. O niye beğenmedi? Ben Furkan'ın bu kadar, ben Furkan'ın da beğenmeyeceğini açıkçası düşünüyordum ama bu kadar net bir şekilde, benim gibi keskin bir şekilde beğenmeyeceğini beklemiyordum.
Ya şöyle kısaca aslında şeyi de söyleyelim şimdi konusunu. İki astronom dünyayı yok edecek bir kuyruk yıldızın yaklaştığını keşfediyor. Bununla ilgili hükümeti, işte halkı uyarmaya çalışıyor. Temel olarak hikaye bu.
Tabii hükümette siyasi ajandasına uygun düştüğünde buna müdahale etme kararı alıyor.
Evet. Problem şu. Hiciv desen gerçekten hiciv değil. Komik desen hani komik de değil. Yani ortaya karışık bir film olmuş. Böyle güçlü bir kadroya sahip olup bu kadar amatör, herkesin savunabileceği, destekleyeceği değerleri. Yani bu kadar kötü bir senaryoyla.
Basit ya, çok basit.
Kör göze yani. Parmak, aynen kör göze parmak yapılmasına gerek yoktu gibi geliyor. Bu adamın Big Short diye bir filmi var. En önemli ekonomik krizi anlattığı, oyunculukların had safhada olduğu, müthiş bir kurgusunun olduğu bir film. Ama şimdi burada bu kadar büyük bir kadroyu oluşturuyorsun. Şu an zaten film Netflix'te zaten en çok izlenen ikinci film. Birinci film şeydi, Red Notice vardı.
O da kötü bir film diyorlar ama neyse, ona girmeyeyim.
Aynen, o da kötü bir film. O da çok kötüydü yani. Onun kadrosu falan güç. Netflix bu dizi işlerinde iyi gidiyor da gerçekten filmlerde hala başarısız. En çok izlenen ikinci film. Çok reklama yapıldı. Çok güçlü kadrosu var. Kadroda da iki tane oyuncu çok güzel oynuyor. Leonardo DiCaprio da zaten Jennifer Lawrence oynuyor. Onun dışındakilerin hepsi çöp. Çöp.
Allah Allah. Kate Blanchett, Jonah Hill hiçbirini beğenmedim diyor.
Çok kötüydü ya.
Jonah Hill yani beni deli etti ya.
Jonah Hill'in belli sahneleri aynen iyiydi. Gıcık bir karakteri oynuyor. O da bir işte şey değil. Kör göze evet. Parmak olmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Tamam, medyayı, toplumu,
siyasileri,
ünlü insanların ne kadar çok hayatımızda etki ettiğine dair birçok şeyi anlatıyor ama bu kadar geniş bir konuyu ele almak mantıklı değil gibi geliyor bana. Yani hiciv yapacaksan bile tığın konu, şimdi mesela buradaki metafor ne? Dünyaya gelen kuyruklu yıldız.
İklim değişikliği.
İklim değişikliği. Belki hani içinde olduğumuz için Covid. Ağırlıklı olarak Covid de olabilir. Sonuçta birileri buna karşı diyor, birileri karşı çıkmıyor. Hükümetlerin bazıları destekliyor, bazıları desteklemedi. Böyle bir durum. Tamam, siyasetin yozlaştığını da söylüyorsun ama burada bu filmi izleyen biri böyle gerçekten bir aydınlanma mı yaşıyor? Ben onu anlamıyorum. Çünkü zaten bu herkesin bildiği şeyler.
Ya şöyle bir şey var. Kör göze, çok özür dilerim abi. Kör göze parmak dediğin olay. Yani gerçekten belli başlı konularda kendileri gibi düşünmeyen, özellikle işte Amerika'daki belli bir tabanı, ki bunu dünyadaki de, dünyaya göre de biraz genelleyebiliriz, alenen aşağılama yoluna gitmişler yani. Bu olay biraz sinir bozucu. Yoksa tabii böyle hiciv temaların olduğu filmler, şeyler, diziler var mı? Var. Ama bu kadar aleni ve üst perdeden yapılması rahatsız ediciydi yani bence.
Bu da az evvel Big Shot'tan bahsetti hani Furkan. Onunla alakalı mesela işte bir benzetme yapılıyor. Diyor ki hani evler o an satılıyor. Emlak satışı yine zirveye çıkmış fakat evler bomboş olduğu görülüyor. İnsanlar bunu gördüğü halde gözleriyle yine de ev almaya devam ediyorlar ya da emlak yatırımı yapmaya devam ediyorlar. Hani gözünün önündeki gerçekliği arka evet. plana itip piyasanın gerçekliğini kabul etme hali neticede işte buna sebep oldu diye. Zaten McKay de hani bundan yola çıkarak hep istiyormuş bu iklim değişikliği konulu bir film yapmayı. 2018'den beri mi dedi işte şey araştırıyorum vesaire diye. Kadroyu kurma meselesinden önce işte nasıl bir şeye yapabiliriz, neye benzetebiliriz diye bir gazetede yazı okuyor. Orada işte vaktiyle dinozorların hani ortadan kalkmasına sebep oldu zannedilen bir meteor çarpması hadisesi var ya. Hmm. O diyor ilham oldu. Yani aslında bir meteor çarpacak gibi geliyor ama bir anda değil de böyle epey bir sürecek, gelecek. Görmüyoruz, anında hissetmiyoruz. Yani yavaş yavaş bir gelişme
yaklaştığında
var.
Yaklaştığında herkes zaten bir aydınlanmaya başlıyor.
Bulduğu zaman öleceğiz. Hani öyle bir metafor oluyor. Yani bir anlık şey gibi göremiyorsun da ona rağmen hani bir şey yaklaşıyor. Burada zaten niyeti de şuymuş kendi söylediğine göre yine. Bir dönem hatırlarsınız bu nükleerle alakalı ya da atomla alakalı nükleer sonrası işte distopyalar o kadar çok çekilmiş ki hani bu çekildiği dönemlerde işte 76'da şeyle başlıyor. Doctor Strangelove filmi var meşhur bu.
Evet.
Kubrick'in. O nasıl aynen. O nasıl ki hani şeyle başladıysa
Soğuk Savaş.
Soğuk Savaş'ta nükleer savaş ihtimaline hicvediyor kara komedi. Onunla birlikte başlayan böyle bir nükleer savaş karşıtı popüler kültür ürünleri var. İnsanların bu o tarafa bakmasına sebep oluyor. Fakat o dönem işte nükleer karşıtı o hareketleri, yeşil hareketleri falan başlatıyor. Fakat bugün iklim değişikliği var diyoruz. İşte büyük bir felaket yaklaşıyor diyoruz. Buna dair ama doğru düzgün popüler kültür ürünü üretilmiyor. Yok. Yani ne öyle meşhur oyuncuların olduğu ne işte hani yok bir şey yok o anlamda. Bunu nasıl başlatabilirim? İlk şeyi olmak istedim diyor. Hakikaten de o anlamda başarılı oldu da denebilir. En azından çok ses getirdi.
Çok ses getirdi ama direkt alenen iklim değişikliğinin burada anlatılmaya çalıştığı, buraya dikkat çekilmeye çalıştığına dair de şeyler yok. Yani şu anda içimizde bulunduğumuz konjonktürden dolayı Furkan'ın dediği gibi COVID olarak algılayanlar da olabilir yani bunu.
Bu bir de genel olarak zaten kendileri de söylüyor. Direkt Amerikan sistemi.
Evet yani kendi Amerikan iç siyasetini genel olarak sanki biraz da böyle taşlamaya çalışıyormuş gibi izlenimi daha çok bıraktı
tabii.
Bende.
Yani burada işte siyaseti hicre diyor. Bir yandan medya var ki orada hani benzerlikler de çok ilginçtir. İşte Kate Blanchett'in canlandırdığı karakter bu meşhur Polonyalı bir siyaset bilimci vardı. Polonya asıllı Zbigniew Brzezinski mi ne? Onun kızı var ki Mika Brzezinski diye. Aynı onu birebir o Daily Rip denen programı mesela taklit etmişler.
Rip hani, zaten bu... abi Rip'ten
Daily Rip zaten Amerika'daki gündüz kuşağı şeyleri çok popüler diye biliyorum bu tarz.
Aynen bununla hani dalga geçen birebir mesela karakter oluşturmuş. Burada bir, yanı sıra bir de mesela çok fazla konuşulmayan işte o Ariana Grande'nin falan içinde olduğu hani şey var. Instagram'da sosyal medya balonu içinde yaşayan insanlar var diyelim hani. Çünkü adamın tüm gündemi o. Popüler kültür.
Amerikan ünlülerinin zaten gündemi değiştirme potansiyeli çok yüksek olduğu için mesela oradaki hikaye de çok komikti. Bir anda barışıyorlar. Gündem değişiyor. Herkes mutlu oluyor. Mesela dünyanın geri kalanında ne oluyor bilmiyoruz. Amerika tamam siyasete alet ediyor bu konuyu. İşte Meryl Streep Orlin'de karakterin adı. Ben buradan oy kazanır mıyım, kazanmaz mıyım diye düşünüyor. Bakıyor ki tamam burada bir kazanç var. Birden mücadele etmeye başlıyor. hiciv unsurları var ama dünyada neler olup bittiğini de görmüyoruz. O zaman dünyadaki bütün karakterlerin hepsi kötü. Filmde Jennifer Lawrence akıllı biri gibi gözüküyordu. Zaten sonradan doktor Leonardo DiCaprio da sonradan kırıyor. Artık ünlü bir doktor oluyor. O da hoş, hani böyle hemen doktor ünlü olduktan sonra bütün reklamları çıkar, haberleri çıkar. Böyle bir adam
sistem
oluyor.
Sistem onu da içine alıyor, evet. Dönüştürüyor.
Dönüştürüyor. Dönüşmeye müsaade ettiği için de onu popüler bir figür, bir kahraman olarak yansıtmaya başlıyor yani.
Yani mesela Kate orada hemen bir mem haline geliyor. Sosyal medyaya düştüğün an kere herkes dalga geçmeye
evet,
başlıyor. Bir tek o akıllı, bir de o Timothy sonradan giriyor. O da ne yaptı, ne işe yaradı onu da bilmiyorum. Hani niye böyle biri vardı? O girdi.
Orada da ilginç değil miydi ya? Filmdeki sanırım o hani başrol karakteri dışındaki tek Yahudi karakteri Hristiyan duası okutmaları. Çok ilginç gelmişti
ha,
bana.
Şeyde evet doğru.
Yemekte. O da için diyor hani filmi çektiğinde ya diyor bu filmde hani yok. Hani çektik biz bunu ama hiç böyle bir ne bileyim ruhani bir tarafı yok, dini bir kısım yok ya. Onu tamamen yalıttık, bu nasıl olacak diye. Ondan sonradan eklenmiş açıkçası o sahnelerde.
Anladım. Oradaki mesela teknoloji gurusu. Şimdi televizyonda izliyorum. Adamlar ciddi ciddi yorumlar yapıyor. Diyor ki işte o Mark Zuckerberg falan olabilir diyor bir tane. Abi ne alakası var? Hani bunun bir de tek bir prototip olamaz. Bu genel olarak işte Amerika'da böyle
ama
işte zenginler var.
Şey yapıyor, temsil ediyor bir nevi.
Evet.
Ya,
ya o
şimdiki
karakter
işte bu
mesela...
Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar falan var ya işte yok uzaya gidelim, uzay madenciliği falan yapalım, neydi bu Virgin Galactic'i kuran adam.
Bezos'un
ya bunlar da hani yapıyor, hicve ediyor bir nevi yani. Bir
hani
yandan
yok.
Hani işte Jeff Bezos hakikaten hepimiz hakkında birçok bilgiye sahip olabilecek konumda bir adam. Hem aynı zamanda işte güç sahibi, fakat bir yandan da kendi dünyanın gerisinden yalıtmış tuhaf bir tip gibi. En azından oradaki dizideki filmdeki tip.
Filmdeki böyle donuk gibi gülüyor ama gülemiyor. Değişik bir karakteri var. Oradaki çocuklara bir kötü davrandı. Senin ne zaman öleceğini biliyorum gibi böyle big data'yı falan hani
Tabii ki
kullanacak bir
de.
analizler çıkartıyor. Bu arada karakteri ben çok sonradan gördüm. Mark Rylance vardı. Bu Oscar ödüllü oyuncu bu
Evet.
adam. Hiç tahmin etmiyordum onun olduğunu. Baya bir
Ya
karakteri bürünmüş.
yani bak kadroya bak ya, hani sadece ona baktığında bile insan böyle bir göze aydınlanıyor. Sonra
Aynen.
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence dedik, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance
Timothy.
dedin, Timothée Chalamet, işte Ron Perlman var, bu Hellboy oynayan falan, hani
Ha,
orada da
evet.
uzay
Astronot.
şeyini
Ama bak
yönetecek komutan.
Meryl Streep gerçekten ya çok itici bilerek oynandı. Hani bir kimliğe
Aynen.
bürünmeye çalışırsın. Bir de oyunculuk yaparsın. Şimdi o Trump gibi farklı bir kimliğe bürünmeye çalışmış. İtici geldi.
Evet.
Bir yandan gözümde Trump'ı canlandırdım. Bir yandan dedim ki nasıl bir kötü bir karakter dedim. Yani oyunculuğu bence oturmamıştı üstüne. Yani.
Peki şeyi soracağım ben size. Pentagon'daki askerin bu kadar kötü olmasına niye?
Atıştırmalıkları.
Evet, atıştırmalık konusunda niye bu kadar yüklendiler Pentagon'a? Onu pek çözemedim.
Onu ben de anlamadım ya.
Ya
Niçin
orada
acaba
mi
diye.
diyorlar? Hani Amerika'da asker her türlü cebinizdeki parayı alır mı diyor yani oradaki bürokrasi. Ya çünkü
Olabilir.
baktığın zaman bütçesinin önemli bir kısmı
Tabii
askeriye gidiyor.
harcamalarını.
Tabii ne yaparsan yaparsan bu adamlar sizden para alıyor. Ona rağmen Beyaz Saray'dasın. Temel bir ihtiyacını orada gidermen gerekiyor. Orada para alıyor. Sonra bunun ücretsiz olduğunu öğrendikten sonra uzun süre zaten onun etkisinden
Tabii ki.
çıkamıyor. Neden böyle bir şey yaptı diye.
Belki de film içinde hani böyle devam eden, sürekli arz eden bir şaka olması için de istenmiş olabilir. Hani ilerleyen vakitlerde de yine işte Jennifer Lawrence anlatıyor ya karaktere.
Evet.
Ne yaptı biliyor musun
Evet,
bana falan
o kadar
diyerek.
da komplo kurmayalım. Ya kesin bir gönderme var burada diye.
Vardı bak, mesela o aklıma gelmişti. Hani NASA'nın başına geçen isim işte efendim çok iyi bağış yaptı da o yüzden atandı mevzusu vardı ya.
Evet.
Alanı olmadığı halde işte karakter
Liyakat.
var. Ha, liyakat meselesi değil mi? Şimdi Carla Sands diye bir kadın var. Bu ABD'nin Danimarka Büyükelçisi'ydi. 20 Ocak'ta işte hükümetin değişmesiyle falan yaptı. 20 Ocak 2021'e kadar yok, devam etti. Sonradan kendisi görevden ayrılmış oldu sanırım. Birlikte hükümet değişikliğiyle Trump tarafından atanmıştı. İnternette dünyanın en kötü kılıç dövüşü diye aradığınızda İngilizce worst sword scene ever diye, sword fight ever diye, Deathstalker diye çok kötü bir film serisi var. 4 filmlik. Böyle hani tarihi güya bir film. Kahraman filmi neyse dövüşüyor ediyor. Bu serinin en son filmi. İnanılmaz kötü, berbat, düşük bütçeli. Oradaki o kılıç sahnesi de o kadar kötü ki yani böyle dalga geçilen bir şey olmuş. O sahnede arkada Carla Sands'ı görüyorsunuz. Şimdi Bu kadın o sahnedeki arka plandaki oyuncu olarak başladığı kariyerine nasıl oldu da Danimarka Büyükelçiliğine kadar geldi. Şöyle oluyor. Carla Sands daha sonra gidiyor zengin bir beyefendiyle, yaşlı bir beyle evleniyor. Emrah Akvaki oluyor, ölüyor. Ve onun tüm serveti Carla Hanım'ı tabii geçiyor. Bu da Trump'ın başkanlık yarış şeyinde kampanyasında çok büyük güzel bir bağışta bulunuyor. Trump seçildikten sonra Sands'ı, herhangi bir diplomatik tabii ki ya da siyasi tecrübesi olmayan birini, ABD'nin Danimarka Büyükelçisi olarak atıyor. Hmm. Şimdi bu hani filmdeki bu gördüğümüz hadise, evet biraz uçuk absürt geliyor ama benzerleri var hakikaten. Kaldı ki şey olmuştu, NATO zirvesi olmuştu Danimarka'da. Konuyu şu an hatırlamıyorum. Bir konuda işte Trump'la alakalı mı olumsuz bir şey vardı yahut son metinde bu. Ona mesela şerh koyması, engel olması gibi durumlar da söz konusu oldu Sands'ın o zaman. Doğru, tamam, filmde biraz hani absürt biçimde gösteriliyor ama hakikaten var bunlar. Amerika doğru. Böyle bir hani...
Genel anlamda da zaten Amerika'da bağışçılar çok güçlü oluyor. Lobiler özelinde olsun ya da tekil olarak olsun, bir bağışçı sadece başkan anlamında da değil. Yani bir temsilciler meclis üyesi, bir senatörün seçilmesi için fon sağlayan bir bağışçı sonrasında belli bir geri dönüşünü, yolunu, suyunu, elektriğini bekleyebiliyor. Yani Amerika'da sık olan bir şey.
Peki şeyi ne diyorsunuz? Bu hani bir yerde Jennifer Lawrence da böyle çıldırıyordu ya, hani ilk o daha doğrusu yükseliyordu. Daha sonra benzerini DiCaprio da yapıyordu. Hani diyordu ki ya bazı şeylerin hani eğlenceli olması, evet, olmaması gerekiyor belki de. Yani hani şey, gezegen ortadan kalkacak, yok olacak. Bunu eğlenceli olmayan bir biçimde mi belki anlatmamız gerekiyor diyordu, hani hatırlarsınız. O konuda ne diyorsunuz? Hani bu işte haberi eğlenceli yapalım.
İzlenebilir.
Konuları milletin izlenebilir kılalım. Bu gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ya şov dünyasında, televizyon dünyasında acı haberler falan böyle insanların moralini bozan şeyler olduğu için güzel bir hazırlayarak anlatmak istiyor insan. Ya her haberlerde de böyledir. Eğlenceli yönünü çekmeye çalışırlar. Sosyal medyada da aynı şekilde.
Sosyal medya bunu biraz arttırdı ama.
Tabii artık biraz daha olaylara bir bütünsel değildi. Bir kenarından bakmaya çalışıyoruz. Burada mesela çok Amerikan merkezci baktığı için küresel bir felaket. Eğer anlatmak istediği konu hani küresel bir felaketse çok Amerikan merkezli bakıyor. Buradaki hani diğer dünyada neler oluyor, ne bitiyor? İşlediğin konu çok fazla konforlu bir konu. Yani herkesin, hemen hemen herkesin destek olabileceği istisnalar var. İşte Covid'de karşı çıkanlar falan oldu ama dünyanın hemen hemen herkesin böyle bir felaket karşısında ne yapacağı az çok bellidir. Siyasetçiler bunu kullanabilir, başka bir şeyler yapabilir ama bu kadar basit bir konuyu böyle anlatması böyle bana kaçırılmış bir fırsat gibi geliyor. Çünkü elinde çok güçlü kadro var. Dünyada birçok işte bunun örneği var. Hiciv filmlerinin oldu. İşte Kubrick'ten bahsettik. Dr. Stanislav'da. Bunlar yapılmış. Buna rağmen böyle bir filmi, böyle bir kadroyla biraz daha böyle şey anlatabilirdi gibi geliyor. Ya geniş değil de daha böyle belli bir alanda daha vurucu anlatabilirdi gibi geliyor. Hiciv bile olsa.
Sen neden çok beğendin abi?
Çok demeyelim de.
Tamam.
Yok
yani.
Beğendim
bunu,
hakikaten.
Bunu şimdi yayın başladığından beri aslında anlatmadım yani. Bir sürü güzel bilgiyi paylaştım bizle ama.
Şimdi bu hani ilk olması ya da bu konuda bir yol açması bağlamında önemli. Bir de bir yandan da şunu da görüyorsun. Hani son zamanlarda özellikle biz de birkaç bölüm çekmiştik işte komplocu düşünce meselesi. Yani şüphecilikten ziyade işin hakikaten absürt biçimde komploya dönüştüğü. İşte aşı meselesinde gördük. Bu QAnon konusunu konuşmuştuk. Onunla ilgili de bir bölüm çektik. İnsanlar hakikaten ortak şeyi kaybediyorlar. Belli bir ortak şeyler olması gerekiyor. Yani bir şeyi genelin kabul ettiği bazı doğrular olması gerekiyor. Doğru, gerçek bu kadar çok kişiselleşmemeli. Bu kadar çok bana göre olmamalı. Sana göre olmamalı. Yani o bir ortak zemin olması lazım. Bu gittikçe böyle çok fazla uçuk bir biçimlerinde kaybediliyor. Gerçeklikle çok ciddi bağ kopan insanlar görüyorsun. Yani bugün birkaç tane hesabı aç Twitter'da ya da Facebook'ta, sağda solda. Onlardan böyle hani diğerine tıklaya tıklaya şöyle bir hani o mecralara doğru yelken açtığında o kadar uçuk şeylerle karşılaşıyorsun ki diyorsun ki ya hani aynı yerde yaşıyoruz. Belki bunlar belli karar verici mecralarda olacaklar. Gidişat kötü diyorsun. Halihazırda bu işle uğraşan, ömrünü buna vakfeden adamlar diyorlar ki ya bak iyi görünmüyor. Bir şeyler yapmalıyız. Fakat eş zamanlı olarak insanlarda hakikaten bir yılgınlık var. Başka şeyleri düşünmesi gerekiyor. İşte siyasetçi seçimi düşünüyor. Bir yandan işte skandal oluyor. Onunla uğraşıyor. Onlar daha önemli. Yani dünyanın üzerine o kadar kör göze parmak yapmışlar dediğin gibi. 6 ay vaktimiz kaldı. İşte evet. Şey çarpacak geliyor. Gözümüzün önünde dendiğinde dahi işte seçim var. Hani nasıl işime yarar mı yahut işte bir skandal olmuş onunla alakalı işte hemen toplantı yapalım. Ya bunu önceleyecek duruma geldi ki bu çok bana uçuk gelmiyor hani açıkçası bir yerden sonra.
Çok fazla eleştiri de var. Yani bu da aslında asıl meselenin özünden koparıyor. Bir tek galiba sen ve Özgür Demirtaş mı beğenmiş oluyor?
İsimler var da saymayalım.
Yok şaka bir yana yok.
Ama dediği gibi.
Sadece bu kadar abartıldığı gibi bu kadar güçlü bir kadroyla böyle amatör bir film yapılmaması gerekiyordu ki McKay'in...
Amatör diyecek kadar da kötü değil ya. İyi şeyle mesela...
Ya, adam, en sondaki sahnede de çok garipti yani ya.
Basat bir film yani.
O son sahne hakkında şöyle yani... Birkaç tane şey çekiyorlar
ne
aslında.
Ne anlatıyor yani onu bir şey değil mi?
Şöyle aslında düşün o şey improvizasyon tamamen hani Meryl Streep işte oturuyorlar konuşuyorlar ya nasıl bitirsek diye. Bu narsist bir karakter var. O kadar narsist ki yani nasıl öleceğini dahi merak ediyor, bilmek istiyor böyle falan diye. Yani onun üzerine böyle düşüne konuşarak işte o isim de sonra da hani yaratık ismi de böyle uydurma bir şey çıkıyor nihayetinde de. Orada aslında düşündüğü şey iki sahne çekiyorlar. Birincisinde İşte şey ilk gezegene indiklerinde ki bu arada o sahnede biraz Muzur Neşriyat boyutunda çekilmiş. Orada işte diyor ki hadi yeniden dünyayı kurmaya başlayalım. Yeni evlerimizi yapalım falan. İyi de diyorlar tüm şeyler işçiler öldü. İşte birisi işte oradan seslenecek diyecek ki ya bana ev yapana 1 milyar dolar veriyorum. Öbürü 2 milyar 10 milyar böyle hani herkes arttıracak. O esnada film bitecek. O şekilde bir son çekmişler.
O da olabilir.
İkincisi de filmin kendi sonu. Onu söylemeyelim. İzleyenler görsünler. Orada şeyi söylüyor. Bu işte yaratık dedi ki Brontodox mudur nedir? Evet. Filmde de geçen. Peki diyor hani orada gösterilmeyen kısmını soruyorlar yönetmene. Peki diyor herkes diyor bu Brontodox'lar yiyor mu diyor peki. Aynen diyor öyle oluyor. Hani o şekilde insanlığın sonu geliyor falan. Burada hani insanlığın sonunu gelmesine dair diyeyim. İşte direkt göstermemiş en azından. Bunda biraz daha dolaylı olmuş. Şey ama çok keyifliydi orada. İnsanlığın sonu demişken dünyada kalan son insanın unutulan Jason Orlean karakteri. Jonah Hill'in canlandırdığı olması. O da onlarla ilgili de çok yine ilginç bir ayrıntı var. Boston'da filmi çekiyorlar. Çok soğuk diyor. Normalde tek hiçbir zaman çekmiyor Mac'e. Yani birkaç tane aynı sahneyi birkaç defa çekiyor. Orada yanına gidiyor diyor ki ya o hava çok soğuk. Hani sen de bu şekildesin. Eğer ilk seferde becerirsen tek seferde çeker geçeriz yoksa diyor. Hani tekrar ederiz falan. Tamam diyor. O esnada o kendisi uyduruyor. Hani beğenin işte abone olmayı unutmayın dünyada kalan son adamım falan diyor ya. Odasının kendisi o an uyduruyor. Çok hoşuna gidiyor yani. Şey yapıyorlar tutuyorlar falan. Burada aslında etkilendiği sahne bu Twilight Zone diye bir şey var. Bir dönem dizisi var. 59 yapımı sanırım. Bilim kurgu dizisi böyle. Netflix'te olması lazım. Siyah beyaz eski bir yapım ama çok hakikaten telikli düşünce fikir olarak. Orada bir bölümünde nükleer felaket sonrası Burgess Meredith diye bir karakter bu şey yapıyor kitap düşkünü diyeyim. Nükleer felaket olmuş kendisini şeyde kütüphanede buluyor. Hani bir sevinç de var içinde yani bir yandan da hani bir yandan dünya yok olmuş ama öbür yandan da işte kütüphanedeyim kitap kurduğu için daha ne olabilir ki güzel diye bir bakıyor gözlüğü kırılmış. Şimdi bu yanda da hani Jonah Hill karakterinin de orada onu canlandırdığı bu Jason Orlean da yine onda da bu şey var nasıl diyelim ego yüksek bir ego tabii, var tabii. Kendisine verdiği bir kıymet var ve dünyada kalan son insan fakat kimse onu işte o egosunu tatmin edecek şeyi yapamıyor hani o abone olup beğenecek aynen. Videoyu kimse yok dünyada yani bu
çantasıyla dolanıyor.
Orada da mesela yine Eric Trump'tan falan etkilenmiş. Ivanka'nın falan işte hani biliyorsunuz Trump'ın ailesi de siyasi olarak Trump'ın yanında. Yani bayağı bir Trump'ta etkisi var orada.
Evet. Peki film çok uzun değil miydi sence? Yani bu
uzun.
Uzun ya değil. Zaten... Yani bunu gerek bak burada da diyorum ya filmin hikaye anlatıcılığı, senaryosu, teknik kısmı falan belki iyidir. Ya da hani dokunduğu konular belki iyidir ama o derinlik oluşturulmuyor. Çok dağınık yani. Böyle 2 saat 17 dakika mı öyle bir şeydi yani. Daha da fazla olabilir hatta.
2 saat 18 aynen şekilde. Ya bunda da zaten şey aslında hani sinemadan çok Netflix'te olmasının da bir sebebi muhtemelen ama sinema salonlarında özellikle komedide 90 dakikanın üstüne pek çıkmak istemiyorlar. Aynı sorun işte şeyde de yaşanmıştı. Komedi değildi gerçi ama bu Scorsese'nin hani Irishman filmi var ya. 3 saatti değil mi o da yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı uzundu. Onda mesela hem bütçe olarak şeyler pek yanaşmamıştı. Klasik yapımcılar. Netflix için bunlar aynı zamanda da saygınlık şeyleri, biliyor musun? Hani yapımları böyle işte birkaç tane var. İşte Roma'ydı falan, ne bileyim Mary's Story falan, bu tip filmler onlar için itibar yapımları. Aynen. O yüzden çok önemsemiyorlar süreyi, şeyi.
Ya zaten izlenenlerin de listeye baktığımız zaman Bird Box falan vardı. Red Notes, işte bunların hepsi aslında çok amatör filmler. Yani öyle çekilmeli Kanal D'de akşam yayınlanan filmlerden birisi. Ama
bu
ajandası olan bir film ya bu. Ajandası olan bir film. İlmek işlenmiş bu film ya. İşte hep en başından beri dediğimiz gibi ya, tabii ki vurgulamak istediği abartı olarak belki vurguluyor bunları da, ama hiciv kattığı için tamam, eyvallah. Ama bu vurgulamak istediği konuların tam tersi istikametinden de olaylara bakılabilir belki. Hani Covid olayında da bu geçerli. Amerikan iç siyasetinden yine alalım. Örneğin Amerika'da Covid ilk çıktığından beri işte eyaletlerin Covid'e karşı verdiği mücadele tartışıldı, ama Trump ve Trump'a yakın siyasetçiler dahi mesela aşı konusunda olsun, Covid kısıtlamaları konusunda olsun, bu demokratların önerdiği ve dayattığı diyelim uygulamalardan çok daha farklı şeylere gitmediler. İşte en basitinden Florida örneği. Ocasio-Cortez bile New York tam kapanma halindeyken Florida'ya tatile, gezintiye gidiyordu yani. İşleyeceksek bunu da işleyelim.
Filmde şu var ama yani hem yani, sağcılara hem solculara çakıyor bu arada. Yani direkt tamam şey değildi yani, sol değildi. Yani
New York Times'a da gidiyorlar. O da evet. Hani o gazete şeyi vardı ya, New York bir şey diye, ismini şu an hatırlayamadım. O direkt New York Times'la hani orada şey yapıyorlar. Onları da vuruyorlar yani. Çünkü bir dönem bir editörleri onların da bu iklim değişikliği meselesi yalan dolandır falan diyen bir adamdı.
Hmm. Ya da mesela hani şimdi çok özür dilerim, şu anda mesela yine aşırı Trump destekçisi popüler hesaplar mesela Biden'ın Covid ilk çıktığı dönemde işte her ölümün sorumlusu Trump'tır tweetlerini şimdi alıntılayıp şu anda tekrar vakalar arttı, her ölümün sorumlusu Biden'dır vesaire diye şey yapmaya çalışıyorlar. İşte oradan bir gönderme yapmaya çalışıyorlar. Covid mesela Amerikan yönetimi nezdinde olsun, Trump nezdinde olsun saklanan, mücadele edilmeyecek bir şeymiş gibi bakılmadı. Yani bu film konusuna baktığımızda, ya tamam iklim değişikliği konusunda biraz daha keskin görüşleri var. Sonuçta New York'ta -12 dereceyi görünce hani küresel ısınma nerede diyen bir adam. Ama Covid konusunda da adam bugün daha hala daha diyor işte, biliyorsunuz yani hem hatırlatma dozunu da oldum diyor. Hadi onu geçtim. Bu Covid aşısı ben olmasam geliştirilemez de diyor yani.
Başkanım böyle bir şey tuhaf ya, ilk başlarda ne bileyim işte şu ilacı içiyorum siz dağılın falan diyordu. Sonra yok bir ara ne demişti ya, dalga geçmişti çamaşır suyu falan. Öyle bir şeyler söylemişti. Çok değişik bir şey ama işte görüyorsun yani. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın gibi.
Yani dediğim gibi ben çok abartı buldum. Biraz karakterlere de değinecek olursak yani.
Karikatür ya. Karakterinin çoğu gerçekten karikatür.
Evet, karikatür. Yani bu film. Seviye karikatür. Şimdi şöyle bir şey var. Akif abinin baktığı perspektiften bakınca filmin değerli yanları var.
Ya ben ama 10 üzerinden 6 verdim yani, hani şey değil böyle 10 demiyordum. 6.
Biliyorum.
Ama ben de 6 verdim bu arada. Yani 5-6 arasında gidip geldim.
Ben hatırlamıyorum. Ben 3 falan verdim herhalde de. Şöyle bir şey var. Bu filmin gerçekten bir başyapıt. Bir yani gerçekten insanlığa sunulmuş bir armağan olarak. Zaten bunu diyenler de aslında karikatür tipler de işte. Biliyoruz sosyal medyada.
Kim? Ve mesela?
Sosyal adalet savaşçıları onlar yok.
Söyleyeyim. İsmini vermekten çekinmiyorum. Özgür Demirtaş'ın mesela, ben filmi İzlemeden 2-3 gün önce Özgür Demirtaş ya bir de böyle viral tweetlerde falan önüme düşüyor. Ben de her Allah'ın günü niye övüyor bunu? İşte takipçilerinden birisi işte DiCaprio'nun karakterinin suratına Demirtaş'ı koymuş. İşte gülüyor, aynen bu karakter tıpkı benim falan diyor. Filmi izliyorum. DiCaprio iyi bir karakter değil ki. En başından hatırlayalım.
Rolex'i var mıydı filmde?
Amerika
gösteremedi ya galiba.
Yoktu sanırım.
Rolex'i yoktu. O Özgür hocamın var.
O derece bir büyük bir bilim adamı değil.
Ya da Rolex'in Özgür Demirtaş'ı da olabilir.
Yani evet. Zaten aynen dediğim gibi filmi yanlış anlıyor. İlk başta zaten bu adam
işte bak şunu diyeyim. İlk başta adam Amerikan başkanıyla buluşmaya gideceği için ne kadar heyecanlı. Gözlerine uykular girmiyor.
Evet.
Yani şimdi baktığımız zaman burada kendine biraz benzerlik taşımış olabilir. Kendisi de yani sinirlerini bolca iletti. Bakan bize iletti.
Onunla ilgili görevlere, yapmış böyle uzun
görevlere, uzun. Görevlere hazırım dedi. Tamam, buradan bir benzerlik hissetmiş olabilir. Sonuçta belli bir gücü tattıktan sonra ya da bir şöhreti tattıktan sonra işte karısını aldatan, İşte doğru bildiği şeyi savunmayan, medyatik olmayı birçok şeyin önüne koymuş bir karakter gibi karşımıza çıkıyor DiCaprio'nun karakteri. Yani sonrasında
Çok
tabii ki
çok
adam
takipçi görünce gaza gelip Fatih buradan girse şimdi diye sallanan bir
ama
herife dönüşüyor,
kendisi
değil
de
mi?
çok takipçi gördüğünde attığı tweetleri popülizmin doruk noktalarına ulaştıran biri de olabilir. Bu anlamda belki de bir benzerlik de hissetmiş olabilir. Tamam, sonrasında DiCaprio'nun karakteri doğru bildiğini dayanamayıp haykıran bir karakter oldu ama ya biraz böyle de işte bilim tayfa diye, tabii böyle Twitter'da böyle bir jargon var ya, işte bilim tayfanın bu denli büyük övüp normal değil yani bence. Çok gereksiz
Her
abarttılar.
şey her şey ideolojik diyerek.
Evet.
O neydi?
Tamamen.
Freud'un annesi miydi Umut Sarıkaya'nın her şey psikolojik diyordu. Her şey ideolojik.
Kısacası film izlenir mi? İzlenir. Onda problem yok. Bu kadar güçlü bir oyuncu kadrosuyla hiciv, komedi unsurlarını daha güzel buluşturabilirdi. O konuyu daha güzel anlatabilirdi. Ha, farklı bir şey denedi. Yani bunu da diyebiliriz yani. Yine de izlendi. Bu bire doğru gider bu en çok izlenenler arasına. Ya biraz da iyi reklamı yapıldı. İşte Özgür Demirtaş diyor ki izlediğim en iyi işte gerçekleri görün. Ya yani ben mesela en böyle alakasız bir insanın bile bunu izlediği zaman aa gerçekten böyleymiş gibi bir şey düşüneceğini hani bir aydınlatma pencere falan açmadı böyle bir hani bir ampul yanmadı kafada öyle bir şey yok. Metaforlarını da yapmak istediği şeyin de biraz daha böyle Amerika ile sınırlı kaldığı için genel bütünü yansıtmadığını, o bütünü yansıtmadığı için de bir şeylerin eksik olduğunu işte senaryonun da zaten o anlamda eksik olduğunu, oyunculukların işte karikatür olduğu için biraz böyle kimliğe bürünemediler. O yüzden oynayamadı. Bir Jennifer Lawrence ve işte Leonardo DiCaprio çok iyi oynadı. O bayağı iyiydi oyunculuğu. İzlenir mi? Yine de izlenir ama
Biraz
abartılmış
gereksiz
bir
uzun
film
ama dediğin
diyebiliriz.
gibi. Abartılmış, biraz gereksiz uzun. Tabii DiCaprio, Lawrence bunlardan dolayı yine
Hikayede kopuyorsun bu arada. Belli şeylerde, saatlerde gerçekten hikayeden kopuyorsun çünkü.
O zaman hem bu vesileyle etkilendiği filmlerden işte bahsetmiştik. Doctor Strangelove filmi var, Network var. Bir de Billy Wilder'ın benim de çok sevdiğim 51 yapımı Ace in the Hole diye bir filmi var. O da Kirk Douglas'ın ufak bir haberi alıp abartarak inanılmaz bir sansasyona sebep olan gazeteciyi oynadığı ilginç bir filmdir.
Onları da
Onlardan
paylaşalım.
etkilenmiş. Onları paylaşalım. Bir de Adam McKay'ın Anchorman filmleri de çok keyifli, de sadece komedi isteyenler için de. O 2004 yapımıydı ilki. İkincisi de yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir kontrol edeyim, 2013. İkincisi o kadar iyi değil. İlkini paylaşalım.
Anchorman
Onların
zaten çok
linklerini,
tanıdık siması ya. Herkes aslında bilebilir gibi geliyor.
Will Ferrell var, Steve Carell falan var. Şahane duo da, hem oyuncuları hem eğlenceli diyelim ya da komedi tarafı. O zaman filmlerle en azından bitirelim derim. Son sözleriniz yoksa ekleyecek başka bir şey.
Evet, kuyruklu yıldızdaki mineraller korunmaya değer bu arada.
Open
İş
tadı. Ekmek. Kaç kişi
Evet.
buradan ekmek yiyor
Abi
biliyor
tabii.
musun?
Üretim, yatırım, istihdam.
Öyle yani.
Gerçekten. Adamın hizmet aşkı bitmek bilmiyor. Yapacak bir şey yok.
İşte böyle başkanın podcast'te farklı düşüncelere, görüşlere.
Saygımız var.
Saygımız
Sizi
var.
dijital bir arsaya götürebiliriz konuşmanız
Evet.
için diye.
Abi Metaverse.
Metaverse arsaya.
Dijital boş ve izbe bir arsaya tabii götürebiliriz bunu.
Ama Furkan ekledi bak, Metaverse'de yani.
Metaverse. Neyse. O konuyu
Bir arada da Metaverse konuşuruz.
çünkü
Bilmediğimiz
ne
konu yok.
yapmak, nereye varmak istemektedir bu Metaverse? Ona bir bakmak gerekecek.
Eyvallah. O zaman bizi Başkanım Podcast ismiyle Twitter'da takip edebilirsiniz. Soru, görüşüyorum, öneri, eleştiri hepsini açığız, bekleriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.